Bu üstünlük maddi bakımdan anayasanın hukuk kuralları hiyerarşisinin en üstünde yer alması demektir. Bu ilkenin normal bir sonucu olarak da kanunların ve diğer hukuk kurallarının anayasaya uygun olmaları gerekliliği ortaya çıkar. Pratikte bu uygunluğun sağlanması yollarını biraz ileride göreceğiz. Öte yandan anayasanın şekli bakımdan güç değiştirebilir olması, yani katılığı ile başlıca iki şey sağlanmak istenmiştir. Bunlardan biri anayasa rejiminin istikrarı, diğeri de devlet kudretinin etkin bir biçimde sınırlanmasıdır. Gerçekten anayasada devlet organlarının aşamayacakları yetki sınırlarının açıkça çizilmesi ve bu sınırların geçici bir çoğunluk tarafından kolayca değiştirilebilmesinin önlenmesiyle güdülen esas hedef, temel hak ve hürriyetlerin korunmasıdır. Katı anayasa ile kamu hürriyetlerine adeta bir zırh geçirilmek istendiği söylenebilir. Hatta bazı anayasalar, dayandıkları siyasal felsefenin temel direğini teşkil eden hükümlerin hiçbir zaman değiştirilemeyeceğini öngörmüşlerdir. Bu yoldaki hükümleri çoğunluk iradesinin her şeyi yapabileceği fikrinin açıkça reddi olarak değerlendirmek gerekir. Mirkin Koetsevich'in M-I-R-K-I-N-E G-U-E-T-Z-E-V-I-T-C-H deyimiyle bu metinler hürriyet tarafından sayının karşısına dikilen hukuki barajlardır. Katı ve bükülmez anayasa kendisinden beklenen fonksiyonu ne dereceye kadar yerine getirebilir? Bunun cevabı, anayasa ile toplumun siyasal ve sosyal yapısının uygunluk derecesinde aranmalıdır. Eğer anayasa toplumun siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel şartlarına ve bunların gelişme yönlerine az çok uyuyor veya hiç değilse ilerisi için oldukça gerçekçi bir çerçeve niteliğini taşıyor ise, o zaman onun sahip olacağı ölçülü bir katılık rejimin, istikrarı ve demokratik hürriyetlerin korunması bakımından olumlu ve faydalı bir rol oynayabilir. Fakat anayasa toplum gerçeklerine tamamen yabancı ve aykırı ise, teorik bakımdan ne kadar mükemmel olursa olsun, onun katılık ve bükülmezlik niteliği günün birinde kırılmasına yol açmaktan başka bir sonuç sağlayamaz. 3. Kuvvetlerin ayrılması. Siyasal düşünce alanında kuvvetler ayrılığı ilkesi kadar geniş yankılar uyandırmış ve etki yaratmış pek az fikir vardır denilebilir. Bunun tarihi perspektif içinde sebebini anlamak güç değildir. Montesquieu'nun kanunların ruhundaki inandırıcı açıklamalarından sonra bu prensip, hürriyetin tılsımlı bir formülü sayılır olmuştur. Montesquieu, devletin üç ana iktidarının yasama, yürütme ve yargı tek elde toplanması halinde koyu bir istibdadın doğacağını, kişi güvenliğinin ve hürriyetin sağlanabilmesi için bu üç iktidarın birbirinden ayrı ve bağımsız üç organ arasında bölünmesi gerektiğini, iktidarın kötüye kullanılmasının ancak iktidarın iktidarı durdurması halinde önlenebileceğini söylüyordu. 18. yüzyılın sonlarında mutlakiyet sistemini yıkmak ve onun yerine siyasal hürriyet rejimini getirmek için girişilen mücadelenin öncülerine bu formüller tam anlamıyla derde deva olarak görünmüştür. Özellikle Fransa'da tüm iktidarların kralın şahsında toplanmış bulunduğu eski rejime karşı kuvvetlerin ayrılması ilkesi tabii bir tepki olarak gelmiş ve ihtilal liderleri tarafından bir siyasal dogma gibi benimsenmiştir. Bu dogmanın en açık ve kesin ifadesi 1789 İnsan ve Vatandaş Hakları Bildirisi'nin 16. maddesinde yer alır. Bir toplumda hakların teminatı sağlanmamış ve iktidarların ayrılması gerçekleştirilememişse o toplumda anayasa yoktur. 18. yüzyıl sonu yasalarının başta Amerika Birleşik Devletleri Anayasası olmak üzere bu prensibi temel taşı olarak kullandıkları görülür. Bugün kuvvetler ayrılığının aynı büyük önemi taşıdığı ve ona eskiden olduğu gibi tartışma götürmez bir gerçek gözüyle bakıldığı artık söylenemez. Zira tecrübeler göstermiştir ki, yasama ve yürütme organları arasında Montesquieu'nun tasarladığı gibi ve hele ondan sonra bazı hukuk mantıkçılarının daha da katılaştırdıkları şekilde bir ayırma ve bölme yapmanın imkanı yoktur. Modern devlet yönetimi yasama ve yürütme organları arasında gittikçe artan ve sıkılaşan bir işbirliğini gerekli kılmaktadır. Bugün parlamenter rejimin anlamı ve işleyişi bakımından kuvvetler arasında denge sağlaması ve iktidarın iktidarı durdurması fikirlerine dayandığını ileri sürmek gerçeklere aykırı düşer. Çağdaş parlamentarizm genel olarak yürütme organının gitgide yasama alanında daha aktif bir role sahip olması ve inisiyatifi büyük ölçüde ele alması yönünde gelişmiştir. Öte yandan klasik kuvvetler ayrılığı ilkesine dayanan Amerika Birleşik Devletleri anayasa sisteminin pratik alanda gelişmesi ve uygulanma şekli de çok ilgi çekicidir. Gerçekten Amerika'da gerek Federal Yüksek Mahkeme'nin geniş ve günün şartlarına uygun gerçekçi yorumları, gerek anayasa dışında, marjında, yerleşen bazı usul ve teamüller yoluyla yasama ve yürütme organları arasında asgari işbirliğini sağlayıcı temas noktalarının kurulması yönüne gidilmiştir. Bu suretle bu iki organ arasında herhalde kurucu babaların öngörmediği fakat modern devlet hayatının zorunlu kıldığı bir yakınlaşma ortaya çıkmış bulunmaktadır. Bu gelişmelerde açıkça gösteriyor ki kuvvetler ayrılığı prensibinin zamanımızda bu alanda katı bir şekilde uygulanmasına imkan olmadığı gibi hürriyetlerin korunması bakımından buna kesin bir zorunluluk da yoktur. Ancak bu prensibin dün olduğu kadar bugün de önem ve değerinden hiçbir şey kaybetmeyen bir yönü vardır ki o da yargı organının diğer organlar karşısında bağımsızlığıdır. Gerçekten yargı organının mahkemelerin siyasal organların her türlü etkisinden uzak bulunması ve onlara karşı tam bir bağımsızlığa sahip olması, demokratik hukuk devletinin vazgeçilmez temel şartlarından birini teşkil eder. Montesquieu'nun bu konuda söyledikleri, bugün hiç şüphe yok ki aynı tazelikle tekrarlanabilir. Mahkemelerin yasama ve yürütme organlarından ayrılmadığı ve hakim teminatının gerçekleştirilmediği yerlerde, hürriyetlerin güvenlik altında olduğundan söz etmek de imkansızdır. Devlet kudretinin sınırlanmasını ve kamu hürriyetlerinin etkili olarak korunmasını sağlamak için mahkemelerin özellikle yürütme organı karşısında bağımsızlığının sağlanması gerekir. Kuvvetler ayrılığı ilkesinin bugün için bütün önem ve ağırlığı bu noktada toplanmaktadır. 4. Çift meclis sistemi. Yasama fonksiyonunun iki meclis arasında bölüşülmesi, öteden beri devlet kudretinin sınırlanmasında rol oynayan başlıca faktörlerden biri sayıla gelmiştir. Ancak hemen söylemek gerekir ki, bu konu kamu hukuku doktrininde en çok tartışmaya yol açan sorunlardan biri olmuş ve çift meclis sisteminin lehinde olduğu kadar aleyhinde de kuvvetli deliller ileri sürülmüştür. Biz burada bu kronik tartışmaların içine girecek değiliz. Yalnız konumuz bakımından bizi özellikle ilgilendiren çift meclis sisteminin hürriyetleri koruyucu bir mekanizma olduğu yolundaki görüştür. Bu görüş ve iddia lehdeki tezin ağırlık noktasını teşkil eder. Gerçekten klasik demokrasilerde ikinci meclis her şeyden önce kuvvetler ayrılığı ilkesinin bir eki. Bu ilkenin yasama fonksiyonu yönünden uygulanması olarak anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Yasama fonksiyonu bir tek meclise verildiği takdirde bu meclis rolünün önemini büyütmek ve kendi içindeki azınlığı hiçe sayarak yetki sınırlarını otoriter yönde genişletmek eğilimi gösterebilir. Yasama iktidarı iki meclis arasında bölünmekle iktidarın iktidarı durdurması sağlanmış ve hürriyetlerin çiğnenmesi ihtimali önlenmiş olur. İkinci meclis bu bakımdan bir denge unsuru olarak görülmektedir. Öte yandan ikinci meclis geçici ve sabırsız bir çoğunluğun iradesini frenlemek ve bu iradenin bir heyecan dalgası halinde taşarak 24 saat içinde kanun haline gelmesini önlemek bakımından bir itidal ve istikrar unsuru sayılmaktadır. Tasarının ikinci mecliste görüşülmesine kadar araya girecek soğuma devresi heyecanların yatışmasına ve meselelerin daha soğukkanlı olarak ele alınmasına imkan verecektir. Nihayet ikinci meclis, kanunlar için bir süzgeç vazifesi göreceğinden, hürriyetleri zedeleyici kanunların çıkması herhalde daha güçleşecektir. Bu da vatandaş bakımından değerli bir güvence sayılmak gerekir. Çift meclis sistemi lehinde ileri sürülen bu görüşlerin önemli bir gerçek payı taşıdıklarına şüphe yoktur. Nitekim bu sistem aslında rasyonel bir buluş olmayıp, İngiltere'nin parlamento tarihinde bir gelişmenin ürünü, hatta bir rastlantı sonucu olarak ortaya çıkmakla beraber, sonradan iktidarın sınırlanması tekniğinin olumlu yollarından biri sayılması dolayısıyla yapılmış ve giderek klasik demokrasinin yerleşmiş kurumlarından biri haline gelmiştir. Ancak şunu da belirtmek gerekir ki, çift meclis sisteminin yararları hakkındaki görüşlere mutlak bir değer tanımanın imkanı yoktur. Gerçi bunlar teorik bakımdan kağıt üzerinde makul ve inandırıcı değillerdir. Fakat uygulama alanında pratik bir değer kazanabilmeleri tamamen ikinci meclisin kuruluşuna, yapısına, tutumuna, üyelerinin siyasal olgunluk derecesine ve çaplarına bağlıdır. İyi kurulmuş, fonksiyonunu iyi kavramış, birinci mecliste boş bir prestij yarışına girişmeyen, sorumluluk bilincine sahip bir ikinci meclis, yukarıda sayılan faydaları büyük ölçüde gerçekleştirebilir. Fakat bu niteliklerden yoksun olan bir yüksek meclisin belki yararından çok zararı olacağını söylemek herhalde yanlış sayılmaz. 5. Devlet Başkanı'nın vetosu. Bazı anayasalarca devlet başkanlarına tanınan yasama organı tarafından kabul edilmiş kanunları yeniden görüşülmek üzere geri gönderme yetkisi, organlar arası denetimin başlıca örneklerinden biri sayılabilir. Eğer ikinci görüşmede kanunun tekrar kabulü için 3/2 gibi bir belirli çoğunluk aranırsa, bu takdirde böyle bir çoğunluğun sağlanmasındaki güçlük bakımından devlet başkanı yasama organının iradesini bir ölçüde frenleyici gerçek bir veto yetkisine sahip demektir. Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu gibi. Böyle olmayıp da ikinci görüşmede kanunun yeniden ve kesin olarak kabulü için anayasa gene salt çoğunluğu yeterli görüyorsa, bizim anayasamızda olduğu gibi, bu takdirde devlet başkanının geri gönderme yetkisi gerçek bir veto mahiyetinde olmaktan çok bir uyarma niteliği taşır. Her iki halde de bu yetkinin fonksiyonel değeri onun kullanılış amacına ve yönüne göre değişebilecektir. Her iki halde de devlet başkanı bu yetkisini hürriyetlerin korunması yönünde kullanabilir. Parlamentoya hakim olan bir çoğunluğun hürriyetleri kısıtlayıcı nitelikte bir kanunu kabul etmesi halinde, devlet başkanı sadece sınırlı bir geri gönderme yetkisine sahip olsa bile onu kullanmakta herhalde duraksamaması gerekir. Hele görevine başlarken, anayasayı sayacağına ve savunacağına, İnsan haklarına dayanan demokrasi ve hukuk devlet ilkelerinden ayrılmayacağına dair ant içmişse, TC Anayasası M96, bu onun için kaçınılmaz bir anayasa görevi demektir. Gerçi teorik olarak parlamentoya hakim olan ve kararında direnen bir çoğunluk, devlet başkanının bu önleme ve durdurma girişimini aşabilir. Fakat anayasanın savunuculuğu rolünü benimseyerek uyarma görevini yerine getiren devlet başkanının bu tutumunun önemli bir siyasal ağırlık taşıyacağına ve yasama fonksiyonunun kötüye kullanılması karşısında hiç değilse bir ilk baraj teşkil edeceğine şüphe yoktur. 6. Yargı denetimi. Devlet kudretinin hukukla sınırlanmasını ve hürriyetlerin korunmasını gerçekten etkili kılacak başlıca teminat müesseselerinden biri, belki de en önemlisi yargı denetimidir. Yargı denetimi, devletin çeşitli organlarının kendilerine anayasa ve kanunlar tarafından tanınmış olan yetkilerin sınırlarını herhangi bir şekilde aşıp aşmadıklarının bağımsız mahkemeler tarafından kontrolünü ifade eder. Bu genel tanımlamadan da anlaşılacağı gibi, devletin başlıca iki türlü faaliyetinin kontrolü bahis konusudur. Birincisi, yürütme ve idare organlarının işlemlerinin kanuna uygunluğunun denetimi. İkincisi de yasama organının işlemlerinin denetimi, yani kanunların anayasaya uygunluğunun kontrolüdür. Bu iki alandaki yargı denetimini ayrı ayrı incelemek gerekir. 1. Yürütme ve idare organlarının denetlenmesi. Yürütme ve idare organlarının işlemlerinin bağımsız yargı mercileri tarafından denetime tabi tutulması, kanunilik prensibinin ve hukuk devleti ilkesinin vazgeçilmez bir gereğidir. Devletin hukuka bağlı olması fikri, bu bağlılığın pratik alanda sağlanıp sağlanmadığının denetlenmesi fikrini de beraberinde getirir. Bir bakıma idarenin keyfiliği kendi isteğine göre davranışı, Bordo'nun B-U-R-D-E-A-U işaret ettiği gibi, siyasal otoritenin keyfiliğinden belki daha da kötüdür. Çünkü bir defa fert idareyle daha sık temas halindedir ve idari kararların neticeleri daha şahsidir. Bunlar kişiyi doğrudan doğruya ilgilendirir. Sonra idari kararlar çoğu zaman siyasal kararlar gibi gün ışığına çıkmazlar. Bunlardan pek az kimsenin haberi olur. Bu sebeplerden ötürü de idarenin keyfi bir davranışı, siyasal alandaki keyfi davranışların kamuoyunda yaratacağı önleyici ve durdurucu tepkileri geniş protesto hareketlerini yaratmaya çok daha az elverişlidir. Bunun içindir ki, kişiye idare karşısında özel bir güvence tanımak, onu kamuoyunun projektörlerinden uzakta, günlük çarkların döndüğü loşlukta uğrayabileceği haksızlıklara ve zararlara karşı korumak gerekir. bir hukuk devletinin bu niteliğe ne derece hak kazandığı, kişilere bu alanda sağlanacak güvencenin başka bir deyişle yargı denetiminin etkinlik derecesiyle ölçülebilir. Burada yürütme ve idare organlarının işlemlerinin yargı denetimine tabi tutulmasındaki çeşitli sistemler, bu sistemlerin değerleri, kişilere açık tutulan kanun yolları, dava çeşitleri vesaire gibi meseleler üzerinde duracak değiliz. Bunların yeri idare hukuku kitaplarıdır. Burada yalnız siyasal iktidarın sınırlandırılması ve hürriyetlerin korunması problemiyle yakından ilgili bir prensip meselesine kısaca dokunmak istiyoruz. Yargı denetiminin gerçekten etkili ve verimli olabilmesi için prensip olarak yürütme organının, hükümetin ve idarenin bütün işlemlerini kavraması gerekir. Ancak öteden beri hukuk devletlerinde hükümet tasarrufu diye adlandırılan bir kısım işlemlerin bir istisna sayıldığı ve yargı denetiminin dışında bırakıldığı görülmektedir. Bu istisnanın kabul edilmesi, şüphesiz ki hükümet ve idareye kanunsuz ve keyfi harekette bulunma imkanını vahşetmek hedefini gütmez. Mahkeme içtihatlarıyla hükümet tasarrufu adı altında özel bir kategori meydana getirilişinde ileri sürülen gerekçe şu olmuştur. Hükümetin öyle bazı işlemleri vardır ki, bunların mahiyetleri ve nitelikleri gereği önceden konulmuş kurallara tabi olmalarına imkan yoktur. Özellikle siyasal fonksiyon alanına giren bazı faaliyetler, yabancı devletlerle antlaşma yapılması, yabancı hükümetlerin tanınması, yasama ve yürütme organları arasındaki bazı ilişkiler vesaire gibi. Önceden belirli kurallara bağlanarak düzenlenemezler. Bu itibarla bunların yargı denetimine tabi tutulmaları da mümkün değildir. Hemen söyleyelim ki ne doktrin ne de içtihat alanında hükümet tasarruflarını diğer idari tasarruflardan ayırt edebilmek için yeterli bir hukuki kıstas bulunamamıştır. Bunun içindir ki genel olarak bunların ampirik yoldan bir listesinin yapılması ile yetinilmek zorunda kalınmıştır. Öte yandan çağdaş doktrin büyük çoğunlukla hükümet tasarrufu kavramına karşı cephe almış, bu kavramın artık modası geçmiş olduğunu, hukuk devleti ilkesi ve kanunilik prensibi ile bir çelişki teşkil ettiğini açıkça belirtmiştir. Bugün için bu kategori pratik alanda henüz ortadan kalkmış olmamakla beraber gittikçe daralmakta ve gerilemekte olduğu da bir gerçektir. Fakat hukuk devleti ilkesinin asıl zedelenişi, doğrudan doğruya mahkeme içtihatlarıyla yaratılan hükümet tasarrufları kategorisinden çok, yasama organı tarafından bazı işlemlerin yargı denetimi dışında bırakılmak istenmesi halinde kendini gösterir. Gerçekten bazı devletlerde, Türkiye'de 1960 yılına gelinceye kadar gittikçe sıklaşan bir tempo ile yapıldığı gibi, yasama organının getirdiği bazı özel kanun hükümleriyle belirli bir kısım idari işlemleri yargı kontrolünün dışında tutma yoluna gittiği görülmüştür. Kişiye uğradığı haksızlığın giderilmesi için yargı mercilerine başvurma yolunu kapatan bu yasaklayıcı eğilimin hukuk devleti ilkesine ne derece aykırı ve kamu hürriyetleri bakımından ne derece tehlikeli olduğunu söylemeye gerek yoktur. 1961 Anayasası, idarenin hiçbir eylem ve işlemi hiçbir halde yargı mercilerinin denetimi dışında bırakılamaz demek suretiyle bizde baskı ve huzursuzluk kaynağı olan bu eğilime son vermiştir. Her ne kadar 1971'de anayasanın 114. maddesinde yapılan değişiklik Danıştay'ın yargı denetimini bir ölçüde daraltma amacını gütmüş ise de, bu alanda uygulamada pek etkili olamadığı gibi yasama organı bakımından kapatılmış olan yolu tekrar açabilecek bir nitelikte taşımamaktadır. 2. Yasama organının denetlenmesi, kanunların anayasaya uygunluğunun kontrolü. Demokratik hukuk devleti ilkesinin gerçekleşmesi ve hürriyetlerin korunması bakımından yalnız yürütme ve idare organlarının işlemlerinin kanuna uygunluğunun denetlenmesi tam anlamıyla yeterli bir teminat sayılamaz. İdari bir işlem, yetki kaynağı olan kanuna uygun olabilir. Fakat ya kanun kendisinden daha üstün olan kanuna, yani anayasaya uygun değilse, o zaman ne olacaktır? Kanunların anayasaya uygunluğunun denetlenmesi, anayasanın üstünlüğü ilkesinin tabii ve mantıki bir sonucu sayılmak gerekir. Gerçekten yasama organının yetkilerine anayasa ile bazı sınırlar koymanın, pratikte bu sınırların aşılıp aşılmadığı kontrol edilemedikten sonra ne faydası vardır? Anayasanın kanunlara üstünlüğü etkili bir denetleme sistemiyle teminata bağlanmadıkça onun müeyyidesiz bir kanun olarak kalacağını söylemek herhalde yerinde olur. Ancak denetleme prensibinin kabulüyle birlikte ortaya hayli çapraşık ve çözümü güç bazı problemler çıkmaktadır. Her şeyden önce denetlemenin kimin tarafından yapılacağını belirlemek gerekir. Bu konuda başlıca iki sistemin düşünüldüğü ve uygulandığı görülür. Birinci sistemde kanunların anayasaya uygunluğunun denetlenmesi, siyasal karakteri ağır basan bir işlem sayılarak siyasal bir organa bırakılmıştır. Fakat hemen söylemek gerekir ki bu sistem fazla yaygın değildir ve Fransa'da bugüne kadar yapılmış olan uygulamalarda bunun güvenilir bir denetleme sağlayamadığını göstermiştir. Asıl yaygın olan ve genellikle uygulanan sistem, kanunların bir yargı organı tarafından denetlenmesidir. Bu ikinci yolun çoğunlukla tercih edilişi kuvvetli gerekçelere dayanır. Bir defa iki hukuk kuralının birbirine uygun olup olmadığının tespiti işi her şeyden önce bir hukuk işidir. Bunu en iyi yapacak olan da hakimdir. Sonra hakim yetişme tarzı ve meslek formasyonu bakımından daima tarafsız olma eğilimindedir. Bundan başka yargı usulleri, alenilik, delillerin karşılıklı tartışılması, kararların gerekçeye bağlanması zorunluluğu gibi nitelikleriyle siyasal organların çalışma usullerine kıyasla daha fazla güven vericidir. Kanunların anayasaya uygunluğunun bir yargı organı tarafından denetlenmesi sisteminin kabulü de ortaya çeşitli teknik sorunlar çıkarır. Denetleme genel mahkemeler tarafından mı yapılacaktır yoksa bu iş için özel bir mahkeme mi kurulacaktır? Özel mahkeme anayasa mahkemesi sistemi tercih edilirse bunun kuruluş tarzı nasıl olacaktır? Denetlemeyi yapan yargı organının işe el koyma usulü ne olacaktır? Denetlemenin müeyyideleri ve doğuracağı hukuki sonuçlar neler olabilir? Pratikte çeşitli çözüm şekillerine bağlanan bu karmaşık teknik sorunlara ilişmek konumuzun çerçevesi dışında kalır. Burada yalnız başlıca sistemleri ana çizgileriyle hatırlatmakla yetinelim. A. Denetlemeyi yapacak organ bakımından iki büyük sistem vardır. Birincisinde kanunların anayasaya uygunluğunun denetlenmesi işi normal yargı fonksiyonuna dahil sayılarak bu yetki bütün mahkemelere verilmiştir. Mahkemeler önlerine gelen davalarda uygulanması söz konusu olan kanunla anayasa arasında bir aykırılık görürlerse, kanunu bir tarafa bırakarak üstün kanun olan anayasayı uygulamak yetkisine sahiptirler.